Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, değerli gönül dostlarımız. Erkam Radyo, Çamlıca stüdyolarından hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Hepinizin kendi evinde, kendi gönlünde, kendi işinde, aşında, maaşında, kendi hayatında gönlünce huzura kavuştuğu, huzur bulduğu, huzurlu bir hayat yaşadığı bir gelecek diliyorum. Elimizden geldiğince bu huzurun bulunmasında ya da bu huzurlu bir hayatın yaşanmasında size destek olmak amacıyla Ailede Huzur Arayışları programındasınız. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la huzurumuzu bozacak unsurlardan kurtulmanın yollarını sizlerle paylaşıyoruz zaten. Bazı aile sancılarımız vardı biliyorsunuz. Programın girizgahında bu aile sancılarımızı sizlere arz ediyorduk. En son 72. maddede kalmıştık. 73'ten devam ediyorum. Ekonomik bağımsızlık sağlanamadığı için parasızlıktan dolayı kerhen devam eden evlilikler maalesef gönül yıkıyor. Yani birazcık böyle iş bulsa ya da serbest bir iş bulsa kendine, bir özel bir şekilde bir çalışma imkanı olsa, eline 3-5 kuruş para geçse katlanılmayacak şekilde evlilikler yaşanan bir duruma gelmiş durumdayız birçoğumuz açısından. Erkek ya da kız çocuk sahibi olmadı, hala anlamsız tarafkirlik ve cehalet var ülkemizin büyük bir çoğunluğunda. Yine mi kız çocuğu, işte bu kaçıncı çocuk, hiç erkek evladımız olmayacak mı gibi bir bakış açısı. Annelerin kendi rahimlerinde bir yavru yaratılırken Rabbin ona emanet ettiği cennet emanetinin 9 ay 10 gün kendi batınlarında, rahimlerinde şekillenmesi sürecinde arka fonda zihinsel olarak bir kaygı, o çocuğun da ileride kaygı ve fobilerle dopdolu olacağının ifadesi haline gelecek. Aile içerisinde çocuk eğitimi sağlayabilecek bir yapı maalesef yok. Çocuğa bu eğitimi verebilecek bir yapı maalesef yok. Bilakis yokluğunu kabul edebilirim ama zarar verici aile içerisindeki o eğitime ya da o ahlaka, erdeme, iyiliğe zarar verici bir tarzda var maalesef. Dolayısıyla buna biraz dikkat etmek gerekiyor. En azından yani geliştiremiyorsan bari zarar verme, değil mi? Yenisini yapamıyorsan bari eskisini yok etme dememiz lazım. Çocuklarımızın ahlaki yapısının büyük bir çöküşte olduğunu, bu ahlaki çöküşün onların bütün hayatını etkilediğini, bütün kararlarını olumsuza doğru sevk ettiğini, onları büyük bir karamsarlığa doğru ittiğini, Allah korusun, görüyoruz. Tabii ki bu büyük bir çoğunluk değil ama bir ahlaki çöküş içerisinde olduğumuz da bir gerçek. Teknolojik aletlerin bunda evde her odaya girmesi, bunun aile iletişimi yok etmesi, çocukların bu konudaki fütursuzluğu, denetimsizliği, bu konuda maalesef devlet olarak da elimizden bir şey gelmemesi. Yani çok gerçekten zavallı bir durumdayız dostlarım. Şöyle bir şey düşünün mesela, şimdi fuhşiyat, değil mi? İnsanlık olarak da büyük bir suç, büyük bir günah, büyük bir ayıp, kusur. Yani hoş bakılmayan bir olay, değil mi? Dinimizce de çok yasaklanmış, kerih görülmüş bir fena hareket. Şimdi Batı kendi açısından, kendi değeri açısından, ne kadar da değerli onun değeri bilmiyorum ama kendi kabulleri diyelim buna, değeri değil de kendi kabulleri açısından bir şeye olumsuz dediğinde, olumsuz etiketi yapıştırdığında, bu Afganistan'da ise gidiyor, vuruyor, bombalıyor, öldürüyor, yok ediyor, tutukluyor, işkenceye alıyor, Guantanamo'da, neyse. Yani kendi kabulüyle alakalı bir zarar gördüğünde bunu yok edebiliyor. İşte bu da askeri siyasi gücün bir etkisi olsa gerek. Ama biz maalesef evlerimize kadar giren bu zarar haşeratından, virüsünden maalesef kurtulamıyoruz. Güçlü zamanlarımız olsaydı bunun yayınlanmamasıyla alakalı, yayınlanıyorsa bizim ülkemize gelmemesiyle alakalı, geliyorsa izlenmemesiyle, bakılmamasıyla alakalı bazı şeyler yapabilirdik. Ama şu zayıf halimizle de bu konuda dünyanın bu gidişatını durduracak ya da bu konuda bir fayda sağlayacak durumda da değiliz maalesef. Bir taraftan da hani bu dünyadan geliyor anlamı na gelmesin. Kendi içimizde de var. İşte televizyonlar var, dizilerimiz var, filmlerimiz var, programlarımız var, yarışmalarımız var. Bunların formatlarının edep, ahlak, ilim, irfan açısından, aile açısından bize ne kadar çok destek verdiği de soru işareti. Bu TV izleme hastalığı bir bağımlılık yaratıyor. Bu aile içi iletişimi öldürüyor. Çocukları düşünemez bir hale getiriyor. Daha fazla izlenilen olumsuzluklar çocukları o olumsuz duygular içerisinde ben bunu yapabilirim, edebilirim, değil mi? Yani bilgisayar oyunlarını anlatırken söylemiştim size. Bir çocuk ne kadar çok ekranda kişi öldürürse dış dünyada, bu sanal alemde ne kadar öldürürse dış dünyada, gerçek alemde de ölümü kabullenişi, öldürülebilir insanları kabullenişi o kadar kolay oluyor. Yani diyelim bu çocuğun eline bir silah verdiğinizde trafikte küçük bir takışmada silahı çekip vurabiliyor. Birinin kafasına sıkıp onu öldürebiliyor. Çünkü onun için ölüm kolay hale geliyor. Allah korusun, kelimeler ilk önce bozulur ya, o kelimeler duygularımızı, düşüncelerimizi, kaderimizi etkiliyorsa bizim işte bu olumsuz TV'lerin içerisinde, bunu çevresel etki dediğimizde bu değil mi zaten? Ne kadar çok olumsuz şeyler görüyorsak üzüm üzüme baka baka kararıyor, sararıyor. Bu bağımlılığın dışında bir de ahlaki bozulmanın da arttığını görüyoruz. Çocukların özgüvenlerinin hızla azaldığını görüyoruz. Bununla bu aile sancımızı bir aralayayım. 79. maddeyi anlatmış olayım size. 80'de gelecek hafta devam ederiz. Çocuklarımızın özgüvenlerinin bu ortamda, yani beslemezsek değil mi, onları desteklemezsek nasıl artabilir? Bunlar her programın başında yaptığımız hazırlıklara göre sizi arz etmeye çalıştığımız ailede huzur arayışları programının ana unsurlarını ifade etmesi, omurgasını ifade etmesi açısından yaşadığımız sancıları belirliyor. Siz de bu konuda katkı sağlamak istiyorsanız, ya Münir Hocam bunların dışında bir de aile sancılarımız olarak şu var, ailede sıkıntı olarak bu var, şu konuyu da işler misiniz, bu konuya da el atar mısınız diye bize ulaşmak isterseniz ailedehuzur@erkamradyo.com e-mail adresinden sorularınızı bekliyoruz. Özellikle aile konusunda işlememiz gereken soruları yollarsanız, güncel olması hasebiyle bugünün kendi dinleyenlerimizin özelinde cevaplanmasını istediği konular olmasa sebebiyle biz de siz de çok mutlu olursunuz diye düşünüyorum dostlarım. @erkamradyo ya da @munirarkan Twitter adreslerinden de bize ulaşıp programla ilgili her türlü desteklerinizi, paylaşımlarınızı beklediğimizi ifade edeyim. Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları programının 2018'in 17. bölümünde sizlerle beraberiz. Bu hafta Rabbim lütfederse size geçen haftadan yarım kalan ailede gönül alma yollarının ikinci bölümünü arz etmiş olacağım. Ailede gönül alma ve gönülde kalma yollarını size arz etmiş olacağım. En son tatilde onların fikirlerini alıp ortak tatil yapıp ortak faaliyetlerle ortak ana oluşturarak o rahat dönemi dolu dolu yaşamanın insanların birbirinin gönlünü almasında çok etkili olacağını söylemiştim. Ziyaretler ailede gönül almayla alakalı çok önemli bir unsur. Yani bunu, yani ben gerçekten hayal ediyorum dostlarım. Her anlattığım maddenin önünde kusura bakmayın, ben de bunun fakiriyim, ben de bunun aciziyim, ben de yapamıyorum falan. Ne olursunuz şöyle düşünmeyin. Burada çok ideal, çok rol modeli, çok muhteşem bir insan var da bunları yapmış, hep yaptıklarını gelip size anlatıyor. Arada sırada küçücük küçücük arz etmeye çalıştığım minicik güzellikler, kendi acizane günahkar hayatımda yapabildiğim ufak tefecik şeyler. Onları da zaten hayal ederek size anlatmış oluyorum. Bazen de anlatmamak da istiyorum ama sizler hocam örnekler çarpıcı oluyor, yaşanmış örnekler daha etkili olur dediğiniz için Rabbime sığınarak, sizden de maşallah bekleyerek, dua bekleyerek onlara size arz etmiş oluyorum. Ama onun dışında inanın bu mikrofonun başındaki kişi de önce söylediklerini kendine söyleyen bir zavallı, günahkar, aciz bir kul. Sadece teveccühen, belki biraz konuşma melekemizin gelişmesinden dolayı, belki bu konudaki bu alanda uzmanlaşmamızla alakalı, bilgimizin çoğalmasıyla alakalı bize lütfedilen bir imkan bu mikrofonlar. Ama lima tekulüne ma la tefalun, yapamadığımızı söylemek boynumuzda bir yük ve ateş olmasın. Dualarınızı bekliyorum bu konuda. Hem yapabilmekliğimizle alakalı ben size dua ediyorum programa gelmeden evvel. Siz de bana dua eder. Bu mikrofonda sesini duyuran bu fakire de bunları yapabilme imkanı Rabbimden lütfeylemesini niyaz ederseniz ben de size minnettar kalırım. Bu ziyaretlerle ilgili hep aklımda, hep gündemimde. Tabii ki hiç gitmiyor değilim, gidebiliyorum ama ideale göre çok az olduğunun bilincindeyim. Geçen bir kaynakta gördüm, arşa asılı vaziyette sıla-i rahim. Rabbim benim arşına tutunduğum gibi sen de bana tutunanları muhafaza eyle gibi, buna benzer bir metindi. Tam da aklımda kalmadı %100'ü ama sonuçta sılay rahimin arşa tutunup kendine tutunanlar için Rabbimizden mağfiret ve af dilediği, bolluk bereket dilediği çok aşikar. Biz eğer bir akrabamızın, bir arkadaşımızın, bir aile büyüğümüzün gönlünü almak istiyorsak bu ziyaretler, zihnimizde şöyle bir şey oluşuyor. Şimdi biraz da kültürel şeyler var ya dostlarım. Baskılar var. Hani illa bir yere gittiğimizde işte en azından bir meyve götürelim değil mi? Bir tatlı götürelim değil mi? Şimdi haftada 3-5 ziyaret yapıyorsak eğer bu belli bir külfet tutabilir. Bu konuda çok sevdiğim Güler yengemin bir şeyi var. Hayran olduğum bir özelliği var. Mesela evinde salonun bir köşesinde bir sürü böyle onlarca saksıda minik minik şeyler yetiştirir, çiçekler. Onlar da gün gelince büyür. Hem evini güzelleştirir hem de gittiği zaman eli boş gitmez. Maliyeti nedir? 5 lira 10 lira bir saksı bedelidir. Onun dışında günlük olarak bakımı, sulanması. O da zaten çiçek bakmak onun da gönlünü çiçekleştiriyor, güzelleştiriyor. O açıdan hani bir el sanatıysa bu, gittiğiniz yerlerdeki ziyarette hediyeleşmeyi ayrıyeten arz edeceğim ama asıl bizim bir hediye olduğumuzu, o ziyarette asıl beklenenin götürdüğümüz şeyin onları ziyaret etmesi değil de paketi açarak işte bu getirdiğimiz meyve de siz ziyarete geldi ya da bu aldığımız hediye siz ziyarete geldi, ne kadar saçma olur değil mi? Asıl onlar bizi bekliyorlar. Bunu unutmayalım. Gözlerimizin merhametli bakışlarını, dudaklarımızdan dökülen o sevgi dolu duaları, destekleri görmek ve duymak istiyorlar. O açıdan ziyaretlerde mümkün olduğu kadar elimizden geldiğince bir akraba sırası olsa mesela, en azından ben hani bunu yapmanın gayretindeyim. Diyorum ki işte 52 hafta var, en azından 52 aile büyüğü, haftada bir büyük, bir akraba, hiç gitmediğimiz bir uzak bir akraba değil mi? Sürpriz olsun bir de, hani gönlüne gireceğiz ya, hiç beklemediği bir anda tatlı sürpriz demiştik geçen hafta, hiç beklemediği bir anda ortaya çıkıyorsa bu, onlar açısından çok daha önemli bir hale geliyor. Bu yüzyılın çok önemli bir konseptidir. Özellikle müşteri gönlünü almada, şaşırt beni, kazan beni. Hani tatlı sürprizlerle onları ne kadar çok şaşırtıyorsak işte bu ziyaretlerde. Ama bunun da tabii şöyle bir şey var. Hani tatlı sürpriz olacak diye ziyaretin de çat kapı olmaması adına, hani günümüz telaşesi içerisinde köy hayatı değil. Köy hayatı nedir ki yani? Çok çok hacı emmi tarlaya gitmiştir. İskembeyi çeker bahçede beklersin. Beklerken de biraz domates fidelerini sularsın şu anda. Ondan sonra birazcık böyle çapa yapabilirsin eğer ehilsen o konuda. Ne bileyim, biraz tavuklara yem verirsin. Hacı emmi gelir zaten tarladan. Bellidir yani. Ama şehir hayatı içerisinde, yurt dışında olabilir, şehir dışında olabilir, o gün mesaiye kalıyor olabilir, o gün ev müsait olmayabilir. Mutlaka hani sürpriz yapacaksak bile ziyarette önceden haberli olmak, haber vermek bir Resulullah Efendimiz'in sünneti. Bu konuda biraz daha hassas olursak ziyaretimiz kahra dönmez, çileye dönmez, karşıya da zarar vermemiş oluruz. Ziyaretlerde önemli bir unsur, eğer külfet oluşturmazsak rahmete döner. Zahmet vermezsek o mutlaka rahmete döner. Burada karşılıklı bir şekilde bir anlayışta olmamız ve gittiğimiz yerlerde sevgi dolu, o muhabbet dolu sohbetimizle, hoş sohbetimizle oradaki yiyecekleri, içecekleri muhabbetimizle telafi etmemiz lazım. Ama biz genelde televizyon açık, muhabbet yok. O kuruluğu, hamlığı, mayhoşluğu getirdiğimiz izzet ikramla doldurmaya çalışıyoruz. Hayır, gittiğimiz yer bir ev, bir aile, bir lokanta değil. Orada yemeye, içmeye, ağırlanmaya değil, bizzat gönüllerde ağırlanmaya. Zaten bu programın bu bölümünde de ailede gönül almanın yollarını size arz etmeye çalışıyorum. Biraz daha insan odaklı olursa, o hoş sohbet bir ziyaret mutlaka insanların gönülde kalmasını artıracaktır. Bunun bir başka unsuru da dostlarım, hani farklı bir perspektiften bakarsak bir başka açıdan, buradaki ziyarette insanların birbirini tanımasına da vesile olur. Oradaki konuşmalarınız, oradaki görüşmeleriniz, oradaki anlaşmalarınız, kaynaşmalarınız, sık ziyaretlerde insanların birbirini daha fazla tanımasına ve ona göre birbirine muamelede bulunmasına fayda verir diye düşünüyorum. Aile muhabbetinde bu gönül alma yollarından bir tanesi de bilgi odaklı bir insan olmamız. Yani evin karıncası olmak. Hani karınca ne yapar? İşte geldi, yaz geldi neredeyse. Gelecek hafta artık Mayıs'a girmiş oluyoruz. Ne olur? böyle küçük küçük böyle yaprak tanelerini, buğday tanelerini, ne bulursa ekmek tanelerini, şeker tanelerini yuvasına doğru taşır sürekli. Boş gittiğini görmezsiniz yani. Bizim de evimize geldiğimizde eğer ailede gönle girmek istiyorsak o güne ait dış dünyada yakaladığımız bir bilgiyi aileye taşımamız gerekiyor ki aile dünkü ortamında, dünkü seviyesinde kalmasın. Genelde biz eğitimleri, gelişmeleri, ilerlemeleri ailenin dışında yapan, sonra da ailemizi bir başına yalnız haliyle bırakan, sonra da onların geri kalmışlığından, çok affedersiniz bu kelime tırnak içinde, geri kalmışlığından dem vurarak ya bu eş bana göre değil, aramızda uçurum var, ben bunu boşamak istiyorum diye hadsizlik yapan bir tarzda gelebiliyoruz. Aile koçluğunda örneklerini çok gördüm. Dolayısıyla bu bilgi sahibi olup bu bilgiyi ailede paylaşmak birçok şeye faydalı. Birçok şeyin şifası. Çocuklarımızın özgüvenini geliştirir, aile muhabbetini, saadetini artırır, aileyi daha bilgili, bilge bir hale gelir, fobilerden kurtulmamızı sağlar, çocukların sunum kabiliyeti, hitabet kabiliyeti gelişir, o çocuklar daha güzel konuştukça arkadaşlıkları gelişir, iyi sundukça şirketteki pozisyonları artar. Bakın, aileye getirdiğiniz bilgi ve ailede paylaştığınız bir bilgi, aile muhabbetinizi artırıp gönle girmenizi ve orada kalmanızı sağlayan bir tarza gelir. Şimdi burada önemli bir unsur da dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları programındayız. Bunun tek taraflı olmaması. Yani eğer bu bilgiyi getiren, eskiden mesela çocukluğumdan bir anekdotumu paylaşayım sizinle. Eğer bu evin dedesi ise bu itici olabilir. Çünkü dede her zaman aynı muhabbetle toplamayabilir. Çocukları kendi başına, torunları kendi başına. Onun alim ya da o ihtiyar haliyle, yaşlı haliyle her zaman çocukların gönlünü alacak muhabbet tesis edilmeyebilir. Bunu dolayısıyla sadece dedeye verdiğimizde hadi gidin dedenizi dinleyin, hadi oturalım dedeyi dinleyelim. Yani bugünkü çocukların zihninde dede hangi şirinlikte olursa olsun hoş karşılamayabilir. Birazcık daha action gerekiyor. Biraz daha böyle aksiyon gerekiyor. Onu da ailenin gençleri yapabilir, çocukları yapabilir. Dolayısıyla hani bugün aileye ne getirdin bilgi olarak, bugün dış dünyada ne gördün yeni bir bilgi olarak, bugün kendi hayatına ne kattın yeni bir bilgi olarak, bu önemli bir sorudur. Eğer çocuklara bunu soracak olursak daha büyük bir farkındalık sağlar. Farkındalık da hayatın omurgasıdır zaten. Bakın, ailede bir gönül alma yolu olarak bilgiyi siz getiriyordunuz. Bunu çocukların da getirdiği, eşinizin de getirdiği, illa dışarıya çıkmaya gerek yok. Dışarıdan gelen bir şey değil, gönle giren bir şeydir. Gönle doğan bir şeydir bu. Gönül alma kısmında anlatıyoruz ya bilgiyi. Eşimiz de diyelim o gün evden hiç çıkmasa bile bir şekliyle aldığı bir telefondan, izlediği bir programdan, okuduğu bir kitaptan, yaşadığı bir olayın tekrar tefekküründen, hislerinden, rüyasından, ilhamından birçok şey öğrenmiştir. Birçok şey paylaşabilir. Bunu aile içerisinde eğer gönül almak istiyorsak tek taraflı böyle bir kişinin anlatıp öbürlerini dinlediği bir şey değil. Böyle devri daim halinde herkesin elinden gelenin karınca kaderince bir yönüyle bir kısmını karşıladığı bir bilgi alışverişine, bilgi değiş tokuşuna dönüştürürsek daha muhabbetli bir aile olacaktır. Bir başka unsurumuz gönül almayla alakalı müteşekkir olmak. Daha fazla teşekkür etmek. Bazen bu konuda eleştirildiğim de oluyor benim. Sofraya oturuyorum, çok teşekkür ederim diyorum. Ellerinize sağlık. Gittiğim bir aile ortamında. Ya diyorlar daha başlamadın ki. Sofra kurulmuş diyorum. Biz buraya davet edilmişiz. Bu kadar hazırlık yapılmış yani. Tabii ki ellerinize sağlık. Yani ellerinize sağlık çok güzel olmuş demek. İlla ben bunun tadına baktım işte bu demek değil. Elleriyle hazırladı o sofrayı yani. Ellerinize sağlık tabii ki. O derler Münir başladı yine. Teşekkür etmekten yemek yiyemeyecek. Hiç de öyle değil. Epey de yemek yiyorum. Yoksa niye bu kadar kiloyla ilgili size arada serzenişte bulunayım, hala veremedim diye maruzatımı arz edeyim. Yemeğe de vakit buluyoruz elhamdülillah. Müteşekkir olmak yani sadece yemekle alakalı bir şey değil. Mesela acaba sorsam size can dostlarım, aileyle ilgili bir programdayız. Yani bunu eşinizle dinliyorsanız şu anda eşinizle konuşabilirsiniz. Tek dinliyorsanız yolda, arabada, şirkette, ailede, eşinizden ayrı bir şekilde dinliyorsanız bu akşam hatırım için eşinizle bunu paylaşabilirsiniz. Ya Münir Hoca'nın selamı var böyle söyledi diye. Acaba işte bir yıllık, 3, 5, 10, 20, 30 yıllık, 50 yıllık evliliklerimizde acaba şöyle bir şey kullandık mı? Çok merak ediyorum. Şöyle bir cümle. Teşekkürler, iyi ki beni seçmişsin. Teşekkürler, iyi ki benle evlenmişsin. Teşekkürler, iyi ki kendini bu kadar iyi yetiştirmişsin. Teşekkürler, iyi ki benim eşim olmuşsun. Teşekkürler, iyi ki bana böyle güzel bir hayat sunmuşsun. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Acaba bunu kullanıyor muyuz? Yoksa ya ne teşekkür edeceğim? Zaten seni sevdiğim belli, kaderimden razı olduğum belli, mutlu olduğum belli. Olumsuz bir şey olsa zaten sana söylerdim diye tam gaz ileri mi gidiyoruz? Yani insanlara teşekkür etmeyen Yaradan'a da müteşekkir olmaz. O anlamda ne kadar çok teşekkür ediyorsak bu birkaç şeye yarıyor. Bir kere nefsimizi törpülüyor. Yani her teşekkür biraz boynu büküklüğü de ortaya koyar. Çünkü karşıdan bir izzet ve ikram vardır, bir ihsan vardır. Biz o anda veren el durumunda değiliz, alan el durumundayız. Teşekkürümüzle pozisyonu biraz eşitlememiz söz konusu oluyor. Yani bizi o boynu bükük yerden biraz daha yukarıya her bir teşekkür taşıyor psikolojik olarak. Bunun bir etkisi var. Karşıdaki kişi bundan memnun olduğunu bize ifade ettiğinde bu sefer bizim de gönlümüz hoş oluyor. Onun gönlünü hoş etmekten dolayı. Sadece sofradaki tabaktan dolayı, bize uzatılan bardaktan dolayı değil, yapılan bir ikramdan dolayı, hazırlıktan dolayı değil, ama insanların birbirine teşekküründen kaynaklanan bir sevgi ortamı da oluştuğu için insanların gönlü biraz daha alınmış oluyor. Bir başka unsuru da teşekkür farkındalık ya dostlarım. Yani hazırlamış insan, sizin için onu bin bir zahmetle hazırlamış, hani kazanması bile bin bir zahmet, ufacık bir ikramın bile, oraya teşekkür ettiğimizde onun çektiği sıkıntıların farkında olmamızı, bir anlamda helalleşmemizi de sağlamış oluyor. Yani her teşekkür bu ne demek? Sana çok müteşekkirim, Allah senden razı olsun, iyi ki bana bunu ikram etmişsin, iyi ki beni davet etmişsin, iyi ki bana bunu lütfetmişsin, değil mi? İçerisinde bir helallik de barındıran bir şeydir, aynı zamanda psikolojimizi de rahatlatır. Aile muhabbeti içerisinde birbirimizin gönlünü almamızı sağlayan çok çok çok çok önemli unsurları sizlere arz ediyorum. Hepsi birbirinden önemli ama ilgi de bunlardan bir tanesi dostlarım. Ne kadar ilgiliyiz? Yani benim en çok duyduğum aile içerisindeki sıkıntılardan bir tanesidir bu. Hocam çok ilgisiz. Bunu genellikle hanımefendilerden duyarım. Eşlerinin kendilerine karşı olan ilgisizliğinden bahsederler. Mesela neye ilgisiz? Doğum gününe karşı ilgisiz. Neye ilgisiz? İşte evlendikleri güne karşı ilgisiz. Neye ilgisiz? İlk tanıştıkları güne. Şimdi erkek açısından da şöyle düşünüyorum. Yani erkeğin kafasında da işte evin kirasını ödemekle ilgili, taksini yatırmakla ilgili, maaşetini sağlamakla ilgili, patronun kahrını çekmekle ilgili, müşterinin işte huyuna suyuna gitmekle ilgili. Ya dış dünyada bunun üzerine Ümmet-i Muhammed'in şu son dönemdeki sıkıntısıyla ilgili bir sürü şey binmişken adamcağız da büyük ihtimalle şöyle düşünüyordur. Ya dışarıda bu kadar kahrın içinde benim o sana seni seviyorum dediğim günü hatırlamamın imkanı var mı? Sonra hatırlamasam ne olacak? Sanki bu dinde müstahap mı, sünnet mi, vacip mi, farz mı? Öyle değilse o zaman unutulabilir. Ya burada şöyle bir şey düşünelim. Yani müşteri bir sipariş geçti. Farz mı, sünnet mi, vacip mi? O siparişin altında da bir not var. Diyelim şu gün beni ara görüşelim. Ne yapıyoruz? 3 kuruşluk sipariş için ne yapacağız? Şirkete kazanç sağlayacağız. Aramazsak ne olur? Müşteri üzülür. Farz mı? Şimdi iş olarak baktığınızda işin namus olması, emanetin namus olması, tabii ki bu anlamda işimiz, namusumuz ve bu bir farz. Çünkü bize emanet edilmiş bunu korumak anlamına. Onu söylemiyorum ama diyelim siparişle ilgili de olmasın. Dedi ki cuma günü beni bir ara. Arar mıyız? Kesinlikle ararız. Yani illa sipariş geçmek adına değil. Yani müşteri böyle bir şey diyorsa ararız. Ama eşimiz ya senle ilk el ele tutuştuğum, ondan sonra ilk görüştüğüm, ilk konuştuğum, ilk buluştuğum, ilk işte evlilik teklifi aldığım, ilk neyse artık onu. Nikahımızın kıyıldığı ilk gün, ilk söylediğin cümle, işte ilk aldığın hediye falan, böyle ilkler bayanların kendi nezdinde önemli bir yeri vardır bunların. İlk izlediğim film, sorarlar yani bunu. Bunu hatırlamak. Peki nedir? Hani müşteri bir hafta sonra beni cuma günü ara dediğinde hemen cumayı zor ediyoruz. Acaba ne diyecek? Çalışacak mı, çalışmayacak mı? Yeni sipariş mi geçecek? Bir merak var. Eşimizle alakalı ilgisiz olduğumuzda işte bu sevgiyi de yok ediyor. İlgisizlik eşittir sevgisizlik. İlk anda olmasa bile süre gelen bir ilgisizlik eşimizle olan sevgi ve muhabbet ortamını da yok ediyor. Yavaş yavaş onun gönlünden düşmüş oluyoruz. Neye karşı ilgili olabilirsek? Yani aile içerisinde şöyle düşünün. Mesela diyelim satış pazarlamacısınız. Bir şirkete ürün satacaksınız. O şirkette çok önemli. O ürünüzü alırsa diyelim size çağ atlatacak, çok büyük katkı sağlayacak, kâra geçirecek bir şirket. Nasıl onun sektörün, o şirketin, o konunun, o faaliyetin bütün alanlarıyla ilgilenirsiniz? İşte nerede tatil yapıyor? Vardır bu satış pazarlamada, işte nerede saunaya gidiyor, nerede yüzmeye gidiyor, nerede golf oynuyor, işte nerede namaz kılıyor, ibadetini yapıyor, hangi yoldan gidiyor, nerede oturuyor, nerede yaşıyor, hep bunlara ilgi duyarsınız değil mi? Hangi kitapları okuyor, hangi seminerlere katılıyor, hangi programlarda oluyor? Yani yolunuzun onunla kesişmesiyle alakalı o alanda ilgi duyduğunuz her şeyi toplamaya çalışırsınız. Bir şirket için. Şirket deyip küçümsemiyorum. Bu da varlık sebeplerimizden bir tanesi. Hani dört alandan biri kişisel alanımız, aile alanımız, aile hayatımız, sosyal hayatımız ve kurumsal şirket alanımız ve hayatımız. Bu dört alandan tabii ki önemli. Dörtlük hayatın bir kısmı, %25'i önemsizleştirmiyorum. Ama aile içerisinde şirkete yaptığımız ilginin daha azını göstermek çok daha vahim sonuçlara yol açıyor. Mesela taraftar olduğumuz takımın her olayına ilgiliyiz değil mi? Ya da siyaset içerisinde taraftarı olduğumuz siyasi partinin her şeyine ilgiliyiz değil mi? Ya da işte yeni seçimlerle alakalı bir şey olduğunda bu sürecin her olayıyla ilgiliyiz. Peki eşimizle ve çocuğumuzla alakalı ne kadar bu ilgimiz? Çocuğumuzu bir çağırıp soruyor muyuz? Yavrum bu hafta hayattan ne öğrendin? Bir tanem bu ay hayattan ne öğrendin? Dünya hayatı bu ay sana nasıl bir katkı sağladı? Benim yaptığım herhangi bir yanlış ve hata var mı? Güzellik var mı? Akrabalarımla ilgili ilgilenmem gereken bir şey var mı? Ya da şöyle oluyor. Tam ilgilenmen gereken bir beyefendi olarak %100 bir durum var. Bundan sıvışmaya kaçıyorsunuz. Sıvışmaya çalışıyorsunuz. İşte bu da bir zarar gösterir. Sorumlulukları içtenlikle, güler yüzle, samimiyetle, ihlasla, fedakarlıkla, cefakarlıkla karşıladığınızda karşı tarafın gönlüne girmiş oluyorsunuz. Yani bir arkadaşımla alakalı söylenmişti. Bir cenaze ortamında çok da yaşça benden daha büyük bir arkadaşım. Yani o kadar çok hizmet etmiş ki cenaze ortamında bir akrabası bir hafta sonra falan teşekkür için telefon açmış. Ya demiş hani büyüğüne bile küçüğüne bile bütün izzet ikramı yapan cenaze ortamında o ortamın içerisinde hiç ilgisini düşürmeyen, herkesin bardağıyla ilgilenen, bakın basit bir bardaktan çay doldurma yani. Gönül alabiliyor muymuş? Evet. Ya da bazen olur böyle sofrada baba çayını bitirir ya da suyunu bitirir. Biz eskiden hani kendi anne babamızla alakalı o bardağı yere koydurmazdık yani. Hele bu bir babaanneyse, anneanneyse, dedeyse çok daha büyük olurdu saygı. Hemen elinden kapıp götürmek, yanı başında beklemek içiliyorsa, sofra dışında bir şeyse zaten %100 bekleyeceksin de o içene kadar. Şimdikiler pet şişeyi küt diye atıyorlar anneanneye, babaanneye, dedeye. Şimdiki çocuklar. Yani o anlamda bizim sofrada acaba iştahsız mı? Düne göre ne kadar yedi? Ya da yeni gelen bir şey var, onun tadına baktı mı bakmadı mı? Bak basit bir şeydir yani. Ama şunu bilin ki psikolojide insanlar kendileriyle ilgilenen insanlardan hoşlanırlar. Onlara yönelirler, onları severler, onların gönlüne girerler. Onları da kendi gönüllerine koyarlar. Bu küçücük bir bebekte de böyledir. Çok yaşlı bir insanda da böyledir dostlarım. Onlara karşı daha fazla böyle ilgili olduğumuz, daha fazla muhabbetli olduğumuz bir dönem olması lazım. Aziz dostlarım, şimdi yeni girişim kısmından devam edelim. Yeni bir girişim, hani Rabbimizin de sürekli yaptığı bir şey. Kulle yevmin huve fi şen, o her an yeni bir yaratış halindedir, yeni bir iş içerisindedir. Rahman suresinde geçen. Yani yenilik çok çok önemli. Yeni bir girişim, yeni bir uğraş, yeni bir iştigal, yeni bir farklılık. Çünkü rutine bindiğinde iş biraz böyle yok olmuşluğa geliyor. Biraz da körlük oluşturuyor. Yani her zaman eve akşam yiyin bir ekmek getiriyorsanız bir gün getirmediğinizde suç olur yani bu. Çünkü zaten getiriyorsunuz. O standart bir kabul haline gelir. Ama ekmekleri mesela farklı getiriyorsanız, farklı fırınlardan farklı ekmekler alıyorsanız, 5 dakikanızı alır dostlarım. Bir sürü yere gidiyorsunuz, bir sürü yer görüyorsunuz, bir sürü güzergahtan geçiyorsunuz. Her marketin, her fırının ekmekleri farklı. Her seferinde farklı bir ekmek alıp, o farklı ekmeğin özelliğini açıklayarak, bak bu bile yeni bir girişim. Ya da bir malzeme aldınız, eşinizin onunla farklı bir yemek yapması bir girişim. Ya da onu yemek sofrasında farklı bir şekilde sunması yeni bir girişim. Bu maliyetsiz girişimler. Zaten alıyordun, A alacağına B aldın. Peki bir de aileye çok daha büyük bir fayda sağlayacak. Hakikaten startups anlamına, girişimcilik anlamına, kurumsal manada bir şeyse bu. Türkiye'de biliyorsunuz, Türkiye'de ve İslam aleminde girişimcilik son yıllarda hükümetimizin böyle sıklıkla teşvik ettiği, desteklediği bir şey olmasına rağmen gençlerde %5'lerde, onlarda çok daha fazla yukarıya çıkmıyor. Halbuki bunun %80-90'larda olması lazım bu kadar teşvikten sonra. Ne olabilir yeni bir girişim? Yani şeyde yaşamışsınızdır bunu çocukluğunuzda. Hani evdeki eskileri bir şekilde toplayıp böyle küçücük küçücük oyuncak şeyler, şunlar bunlar, kartlar bunlar, evin önüne böyle küçük bir sergi yapıp satmaya çalışmışsınızdır yani. Şimdi buraya kadar bu yeni bir girişim. Peki tam girişim mi? Hayır değil. Planlı değil, destekli değil. Anne baba bunun farkında değil. Buna karşı ilgili değil. Çocuk da tek başına bir deneyim yapıyor. Sonra da bu sanki başarısızlıkla sonuçlandı diye vazgeçip gidiyor bundan. Halbuki şöyle olsa mesela, bu planlı bir şey olsa, ya işte yaz tatili geliyor, bir ay sonra okullarımız kapanacak, bir buçuk ay sonra insanlar memleketlerine, köylerine gidecek. Düşünün, çocuk en azından 20-25 yıl anne babanın yanında. Yani evlenene kadarki dönemi kastediyorum. Erken evlenenler de var ama yani 20-25 yıl anne babanın yanında. 3-4 yılını saymayalım, 5 yılını saymayalım, 20 yıl. Yani her yaz tatilinde 20 yıl, yılda bir kere yeni bir girişim olsa çocuğumuz 20 şey öğrenmiş olacak. Bu memlekete gittiğinde bir ağaç ekmesi, ağaç dikmesi olabilir. Genç kardeşlerimiz gelmişler. Bir taraftan da onları selamlıyorum. Bir okuldan ziyaretçilerimiz var galiba dışarıdan. Dostlarım, bu bir ağaç dikmek olabilir. Mesela çocuk 6 yaşındayken, babacığım kulaklarını çınlatalım buradan. Yani bundan 51 yaşında olduğuma göre 41 yıl evvel 10 yaşındayken bir Isparta gezimizde, geçen de seminerde bir geçen ay söyledim Ispartalı kardeşlerime. 3 tane yaz dönemindeydi böyle. Çam fıstığı fidesi aldı. Böyle 20-30 santim büyüklüğünde küçücük bir şey içerisinde, toprak içerisinde 3 tane ablama, bana ve kendisine. Annem rahmetli olduğu için ona almamıştık. Keşke ona da alsaymışız. O da ayrı bir şey. Neyse. Bu 3 tane şeyi geldiğimizde Osmaniye'de evin önüne ektik. Şu anda Kızım Hatip'in karşısında Hocazadeler Mahallesi'nde, Hocazadeler Sokak'ta, 7 Ocak Mahallesi'nde, Kızım Hatip'in karşısında 3 tane çam ağacı, yani 15-20 metre büyüklüğünde, kocaman apartman büyüklüğüne geldi. İşte 40 yıl evvel ekilen, 41 yıl evvel ekilen o şey. Ne oldu? Yani çocuğumuza küçükken bir girişim yapmayı öğrettik. Şimdi çocuklar ağaçların ne kadar sürede nasıl büyüdüğünü, nasıl olduğunu anlamış oldular. Gönüllerinde böyle bir şey varsa, bu çam fıstığıydı, bu Antep fıstığı olabilir, bu kavak ağacı olabilir, bu bir şifalı bir ağaç olabilir, ıhlamur gibi. Farklı bir şey olabilir, her ağacın şifası var ama. Ya da işte basından böyle bilgiler toplayarak, çocuklar bu yaz tatilinde gelin yeni bir girişim yapalım. Ne yapalım? İşte ninenizden, halanızdan, teyzenizden memlekete gittiğimizde gidelim tarladan çilek toplayalım, bağdan, bahçeden. O çileklerle bir çilek reçeli yapalım. Kavanozları da buradan götürelim. Sonra bunları güzel şekilde, organik bir halde videoya da alalım, web sitesine de koyalım. Yapılış hali bu. İçinde asla bir katkı maddesi yok. Hem de halis mulis dağ çileği. İnanın, hani şu anda 4 liraya 5 liraya satılıyor. 15-20 liraya alıcı bulursunuz İstanbul'da. Ne oldu? Yeni bir girişim oldu. Bu faaliyeti yapma sürecinde, özellikle bu küçükten başlıyorsa çocukların, ben bu faaliyet içerisinde çocukların babaya, anneye bakışını izliyorum uzaktan. O kadar muhabbetle bakıyorlar ki gönüllerine giriyorlar yani. Hele orada küçücük küçücük sırlar vakıfsanız, bilgilere vakıfsanız, yani şişenin kırılmamasıyla alakalı bir bilgiye sahipseniz, kapanması ve sızdırmamasıyla alakalı yeni bir bilgiye sahipseniz, organikliğinin korunmasıyla alakalı bir bilgiye sahipseniz, iyi çileğin nerede bulunduğuyla alakalı, mesela örneğimiz çilek olduğu için üzüm olur, incir reçeli olur, her türlü şey olur, ayrı bir şey. Ne oldu? Ailece gittik, gördük, yedik, içtik, gezdik, sonra da geldik, doyduk elhamdülillah. Bu değil. Gittiğimiz yerlerin bize bir girişim olarak geri dönmesi halinde biz katma değerini artıran bir insan olarak bu ülkeye katkı sağlamış oluruz. Hem de bu çocuklarımızı kendi ayakları üstünde duran, ileride kendi ayakları üstünde durmaya başladıklarında da yeni girişimlerinde cesaretli olan, karar veren ve bu kararın arkasında duran, riske giren, risk alan ama bu risklerdeki şeyleri de yöneten bir karaktere, kişiliğe dönüştürmüş oluruz dostlarım. Bunu yapmadığımızda çocuklarımız kendi hayatlarıyla alakalı hep anne babadan bekleyen, anne babanın desteğine muhtaç bir vaziyette büyütülen, sonra da başına bir iş geldiğinde işte siz yardım etmediniz diye onlardan yardım bekleyen, himmet bekleyen bir tarzda gelecektir. Kişiliksiz ve karaktersiz bir çocuk yetiştirmek istemiyorsanız, hem eşinizin gönlüne girmek hem çocuklarınızın gönül kahramanı olmak istiyorsanız dostlarım, lütfen bu gelen yaz tatilini, illa yaz tatilinde gerek yok, şu anda bile evinizde yapacağınız bir sürü bununla alakalı yeni girişimler var. Bu bir sosyal medyada bir faaliyet olabilir, web üzerinde, internette bir faaliyet olabilir, bir projenin hazırlanması olabilir, eskilerin evden çok güzel bir şekilde antika pazarlarında satılması olabilir, yeni bir antika ürün alıp bir müddet sonra bakımını falan yapıldıktan sonra bunun tekrar satılması olabilir, memleketten böyle eskiden ağılda ahırda kalmış eskileri püsküleri biraz bakımını yaptıktan sonra getirip burada satmak olabilir. Yani bir girişim. Bunun parasal açıdan da, risk barındırması açısından, bir faaliyet olması açısından da, bir parasal yönün, finansal yönün olması da önemsiyorum. Dostlarım, ailede gönül almayla alakalı son bir madde daha arz edeyim. Bu programda çarşamba günü size arz ettiğim karar verme, karar almaya da karar ve yapma programında olduğu gibi birkaç hafta süreceğe benziyor. Gönül çünkü bu. Yunus gönüllü insanlar, Mevlana gönüllü insanlar, öyle gönül almanın bir iki yolu yok. Binlerce yolu var ama binlercesini anlatacak durumda değilim ama en azından 20-30 tanesini sizlere ana konularıyla arz etmeye çalışıyorum. Şu ana kadar 12. maddeye geldik. Sevgiyi, saygıyı, ortak faaliyeti, desteği, tatlı sürprizleri, tatili, ziyaretleri, bilgiyi, müteşekkir olmayı, ilgiyi, yeni girişim yapmayı ve son olarak bugünün son maddesinde sorumluluk sahibi olmayı, sorumlulukları yerine getirmeyi de bir gönül alma unsuru olarak ele alalım. Şimdi ailede diyelim 10 kişi var ve bunların birbiriyle alakalı hiçbir sorumluluğu yok. Böyle bir şey imkansız ama diyelim böyle olsun. Bir anlığına düşünün. 10 kişi var, 10 tane farklı oda var. Herkes sabahleyin kalkıyor, sofraya oturuyor. Diyelim sofrayı da anne hazırlıyor. Hiç de çocuklar buna yardımcı olmuyor. Böyle olmaması lazım. Amenna. Mesela diyorum dostlarım, şimdi abartıyorum biraz algılamanız açısından. 10 kişinin birbirine bakışında birisi sofraya geç geliyorsa, birisi tabağını bitirdikten sonra yıkanma yerine koymuyorsa, bir tanesi yan taraftaki kardeşi peynire uzanmak isterken ona peyniri uzatmıyorsa, bakın basit basit şeyler, İnanın öbürlerinin gönüllerine girmeyecektir. Böyle bir sofrada inanın en fazla fedakarlık yapan, en fazla sorumluluğunu bilen, en fazla birbirine yardımcı olan gönle girmiş olacaktır. Bir anlığına birbiriyle alakalı bir sorumluluğun olmadığını düşünün. Aile içerisinde diyelim imkansız da, diyelim sıfır, hiç birbirinin birbirine sorumluluğu yok. Elleri ellerine değmeden, yolları kesişmeden odalarına giriyorlar, yaşıyorlar, gidiyorlar. Uzaktan bakıldığında bu aile üyelerinin birbirine olan saygısı ve birbirlerinin gönlüne girmesinde sorumluluğunu en fazla yapan kişi bu grubun lideri olacaktır. Herkesin gönlüne girmiştir çünkü o. Yani diyelim şirketine tam vaktinde gidiyorsa, yapması gerekeni tam olarak yapıyorsa, kendi işinde en iyi hale getirmeye çalışıyorsa, bilgiliyse, donanımlıysa, ilgiliyse, sevgiliyse, saygılıysa gibi örnekleri çoğaltın. Yani aslında onun yaptığından kardeş olarak ya da anne baba olarak bizim hiçbir şeyimiz yok. Kazandığı parayı bize vermiyor, eve onunla ilgili bir şey almıyor, hiç önemli değil. Bunu yapmasa bile sorumluluğunu kendi alanı içerisinde, kendi hayat çizgisi içerisinde en iyi şekilde yapan kişiye olan saygımızdan dolayı, ona olan muhabbetimizden dolayı onun gönlüne kendi gönlümüze koymuş olacağız. Onu gönlümüze misafir etmiş olacağız. Kaldı ki böyle bir şey imkansız. Demek ki aile içerisinde birbirimize karşı sorumluluklarımız da var. İşte burada da hiç birbirimize karşı sorumluluk olmasa bile gönle giriyorduk kendi sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizde. Demek ki birbirimizle ilgili olan sorumlulukları yerine getirdiğimizde de duble 3-5 katı, 10 katı, 100 katı daha fazla gönle girme imkanı sağlamış oluyoruz. Farsçanın en sevdiğim kelimesi fedakar kelimesidir dostlarım. Kârın feda edilmesi. Yani ne olacak? Uykuda bir saat daha fazla uyumayın, feda edin uykuyu. Ne olacak? Kendi sevdiğiniz diziyi izlemeyin, filmi izlemeyin, feda edin onu. Ne olacak? Kendi o andaki istediğiniz yemek pişmesin de yavrunuzun sevdiği yemek pişsin. Feda edin onu, oradaki ağız lezzetini, dil ve damak tadını. Yani gönle girmekten bahsediyorsak biz sorumlulukla alakalı ne kadar çok fedakarlık varsa hem ruhumuz bundan tatmin olduğu için gönül insanı oluyoruz. Biz daha Mevlana gönüllü insanlar olduğumuzda da insanların bizi gönüllerine alma ihtimali de o kadar çok artıyor. Aile sorumluluğu tek başına ayrı bir program yapılacak kadar büyük ve önemli bir kallavi bir konu dostlarım. Ama bizim burada temel olarak üzerinde durduğumuz kadarıyla şöyle bir ipucu vererek programı sonlandırayım. Ya bir tanem yavrum gel bakalım, kuzum gel bakalım, bu ailede benim yapmam gereken ama şu ana kadar görmediğim sorumluluklarımla alakalı senin gözünden nasıl görünüyor bana bir söyler misin? Kendi hayatımızda apartmana karşı sorumluluğumuz, akrabalarımıza karşı sorumluluğumuz, Rabbimize karşı sorumluluğumuz, bu topluma, bu toprağa, memleketimize karşı, okulunuza karşı sorumluluğumuz nedir diye bunu bir düşünüp bunun üzerinde bir beyin fırtınası yaptığımızda çok daha güzel bir hale gelecektir. Aziz dostlarım, şimdilik bir parantez açıyoruz. İki nokta üst üste koyuyoruz. Münir Arıkan'la Erkam Radyo'da Ailede Huzur Araçları programının gelecek haftaki bölümünde ailede gönül alma ve gönülde kalma yollarının üçüncü bölümünü size arz etmiş olacağım. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.